أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Anneler Gülistan'ı programında Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ının 5. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine. Bugünkü programıma hayırlara vesile olması dileğiyle hatırlayacağınız gibi hicret sahnesine kadar gelmiştik. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebubekir ile görüşmüş, gerekli talimatları vermiş. Hazreti Ayşe annemiz bize bunları ayrıntılı bir şekilde nakletmiş, bunları görmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ı öldürme kastıyla evinin kuşatılması kısmındaydık. Hemen baştan söyleyeyim, buradaki bütün ayrıntıyı anlatmayacağız. Çünkü konumuz Ayşe annemiz. Ayşe annemizin rivayet ettikleri, Ayşe annemize anlatılanlar ve Ayşe annemizin şahit olduğu konular üzerinde daha ziyade duruyoruz ki şu anda anlatmaya çalıştığımız olayda en geniş boyutuyla Ayşe annemizin rivayetleri arasındadır efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evini kuşatıyorlar, beklemeye başlıyorlar. Bu hainlerden bir kısmı beklemekten bunalarak evin kısa duvarlarına tırmanmaya başlıyorlar yan taraflardan. Zor da olsa duvara tırmanarak evin damına çıkmayı başarıyorlar. Artık bekle bekle olmayacak, girip öldürmeye niyetleniyorlar. Oradan içeri girmeye kalkıştıkları zaman olayı uzaktan gören, başka bir evin artık neresinden görüyor bilmiyoruz, bir kadın çığlık atıyor. Yani gece eve giriliyor, birinin evine giriliyor. Çığlık atıyor, tabii o birini tanıyor kadın ama burada yani bir eve giriliyor çığlığı. Çığlık atıyor kadın, bunun üzerine yakalanıp rezil olmaktan korkarak hemen gerisin geriye atlıyor o hainler. Yani ayıp olur diye değil, rezil olacağız diye hemen geriye atılıyorlar. Artık ne olursa olsun ya o çıkıncaya kadar ya da sabaha kadar kapı önünde beklemeye karar veriyorlar. Şimdi burayı bilmeyeniniz yok. Bunu Ayşe annemiz de anlatıyor. Ama burada atlanan bir şey var. Müşriklerin o günkü düştüğü uçurum anlatılırken bazen dozu kaçırdığımız oluyor. İşte hiçbir ahlaki değer yoktu diyoruz bazen. Bir toplum bütünüyle herkes birden çökmez efendim. Muhakkak belli ahlaki değerler durur. İşte birisi budur. Müşrikler asla sebep ne olursa olsun gece ya da gündüz birinin evini basmazlar. Böyle bir şey yoktur. İki tane şimdi baskı aklımıza gelir. Biri hicret abluka esnasında efendim Müslümanlar zaten kendileri toparlanıp işte Şibi Ebu Talib'e çekiliyorlar. Ki Ayşe annemizin hayatıyla ilgili ablukaya ilişkin bir rivayet yok. O yüzden oraya geçtim. İşte oraya gitmeyenlerin evleri basılıyor bir tek. Bir de burada görüyoruz. Bir daha sonra göreceğiz. O farklı yalnız. Yani gelip müsaade eve girme izni isteyecekler. Şimdi onların yani putperest zihniyet de olsa eski güzellikten kalan bir inanç ve adetlerine göre sebep ne olursa olsun bir düşmanın evine gece ya da gündüz bilhassa gece Baskın yapmak, içeri girmek çok ayıp bir şey. Bu duyulursa toplumda şiddetle kınanır ve insanlar o şahıstan elini ayağını çeker, onu yalnızlaştırırlardı. İşte bu adet Peygamberimiz tarafından da, sahabiler tarafından da, özellikle de anlatmaya çalıştığımız sevgili Ayşe annemiz tarafından da biliniyor. O yüzden evin basılma korkusu yok. Ancak hatırlatayım, aklınıza gelir böyle bir soru. Geçen hafta orayı görmüştük. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allahu Teala vahiy gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Her akşam, her zaman yattın yatağına, bu akşam yatma, yani evinde kalma emrini veriyor. Yani bu kapı zorlanacak. İşte o yüzden içeri giremiyorlar, bekliyorlar. Nasıl olsa eninde sonunda bu kapıdan çıkacak diye bekliyorlar. İşte o zaman fırtına gibi hücum eden bir sürü canavar kollarının bütün kuvvetiyle vuracak, havada kavisler çizen o keskin kılıçlarıyla biri andır ardınca indir babam indir, vur vur deyip şu kata yıllık, yani 13 yıllık efendim kavganın son perdesi kapatılmış olacak. Bunlar onların hesabıydı. Bunlar onların hilesiydi. Bunlar onların planıydı. Ama onlar bir şeyi unutuyorlardı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Allah Teala Hazretleri. Ama onlar Cenab-ı Allah'ın hesabını bilmiyorlardı. Hesaba katmıyorlardı. Güçlerin üzerindeki gücü yok sayıyorlardı. Ne büyük bir hata yaptıklarının farkında bile değillerdi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın kainatı yüzüsü hürmetine yarattığı Habibi'nin evinden dışarı çıkmasını bekliyorlardı. Çıktığı anda hep beraber indireceklerdi üzerine kılıçlarını. Birbirini o an için tahrik edip duruyorlardı sürekli. Efendim, heyecan ne derece yüksek olursa olsun, zaman yine de hep aynı tempoyla işliyor malum. Hain planın başarıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için yanlarına gelen bir müşrik, yandaşlarının halini görünce şaşırıp kaldı. Neyi görüyor? Soruyor tabii. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bilmez gibi konuşma. Muhammed'i bekliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halinize bir baksanıza. Ne olmuş ki halimize? Kaçırmışsınız. Kaçırmışsınız onu. Ne demek kaçırmışsınız? Kapının önünden bir an bile ayrılmadık ki, nasıl kaçacak? Öyle anlaşılıyor ki, öyle anlaşılıyor ki, o sizin yanınıza çıkmış. Sonra da sizden üstü başına toprak saçmadığı kimseyi bırakmamış. Toprağı üzerinize saçmış, çekmiş, gitmiş. Siz kendinize yapılan şeyi görmüyor musunuz? Bir yoklayın bakalım yüzünüzü gözünüzü. Canavar müşriklerden her biri üst başlarını yoklayınca toz toprak içinde kaldıklarını gördüler. Birbirlerine bakıp öfkeyle homurdanıyorlar. Bu nasıl olur? Sonra da içeriye bakıp Resulullah Aleyhisselam'ın yatağında yatan Hazreti Ali'yi görünce yine o sanarak rahat diyorlar. Arkasından da sevinçle haykırıp kendilerini uyaranı da kınıyorlar. Vallahi işte o, bak orada yatıyor. Örtüsünün içinde uyuyor. Sabahleyin görürsünüz öylesi diyor o adam. Sen de görürsün. Şimdi ben burada çok önemli bir sahneyi sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Üzülerek belirteyim, İslam tarihinde siirde bazı konuları işlerken öylesine yüzeysel geçiyoruz ya. Bazen özet diye çok kaba sapa geçiyoruz. Bazen de ayrıntı derken aslından uzaklaşıyoruz. Şu dengeyi bir sağlayamadık. Şimdi tekrarlayayım. Bütün kitaplarda çünkü böyle yazıyor. O adam uyarınca bunlar da baktılar böyle işte kapıdan camdan nereden bakıyorlarsa yatakta yatan birini görüyorlar. Ha işte aynı onun örtüsü onun yattığı yer. Peki efendim. Bu ev hangi ev? Hangi ev bu ev? Resulullah Aleyhisselam'ın babasından kalan evi mi? Yoksa Hatice annemizin evi mi? İkinciden başlayayım ben. Hatice annemizin evi ise evin dışarında bir dış ihata duvarları var. İçeride bahçe var. Ev yani şimdiki kat anlamına yani 2,5 kat sayılabilecek dubleks tarzında bir ev. Çünkü eski kaynaklarımızda Hazreti Fatma'nın doğduğu ev diye kalıntıların resimleri var elimizde. Hatta internete bile giriyorsunuz, Hatice annenin evi diye tıklıyorsunuz, eski kalıntılar veriliyor. Tabii onlardan bir şey anlaşılmıyor ama yani Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını işlerken, Hatice annenin evini işlerken, evdeki olayları, Hatice annenin kısmında bunları gördük. İşlerken bu evin bayağı bir, çünkü konak tarzında bir ev, yüksek bir ev. Şimdi bir dış duvar var. Diyelim bunlar dış duvara içeri girdiler. İçten diyelim gözlüyorlar. Şimdi eğer dışarıdan camdan yani dışarıdan bakıldığında yatan kişi görünüyorsa evin mahremiyeti ne olacak? Yani orası Resulullah'ın yattığı yer ise ki daha önce orada Hatice annemiz de yatıyorsa. Ya bu nasıl bir mantıktır yani? Böyle okuyup dinliyorsunuz, geçiyorsunuz. İşte oradan baktılar, gördüler. İşte yatıyor bak yerinde. Tamam gidememiş, buradadır, öldüreceğiz. Subhanallah. Nasıl oluyor yani böyle hangimizin evi, yani böyle küçük evlerimiz bile olsa, gece kondu bile olsa evlerimizde yani. Böyle kapıdan, camdan içerisi bir perde çekeriz, bir şey yaparız. Ha bazen böyle ben böyle söyleyince hocam o zaman perde yoktu diyorsun. Hanım nasıl perde yoktu? Öyle şey olur mu yani? Bu insanlar kaldı ki Resulullah'ın evi bu. Hani müşriklere bahane bulalım. Onların edebi yok diyelim ki herkesin perdesi var. Evleri kapalı yani içerisi mahrem. Ay nasıl oluyor da bu sıra geliyor hicrete efendim yatan kişi görünüyor. Bu konuya biraz kafa yordum ben. Bayağı bir kafa yordum. Nedir ne değildir diye. Bizim ülkemizin bazı yörelerde güneyde daha güneye doğru işte bazı yörelerimizde yazın çok sıcak olduğu için evin içinde yatamıyor bazı insanlar. Damlarda yatanlar var. Avlularda yatanlar var. Muhtemelen sevgili Hatice annemizin evi de ki Resulullah'ın evidir artık. Bu bahçede dışarıda işte böyle kamelya gibi bir şeyler vardır oralarda. Orada uzanıp da dinlenebileceği, serinde uyuyabileceği yerler vardır muhtemelen. Ve aleyhisselam da o müşriklerin dikkatlerini çekmek için belki de orada yatmıştır diye düşünüyorum ben. Yoksa öbür türlü evin içi görünüyorsa Hatice anne hayattayken de o yattığı yer görülürdü. Ve çok çirkin bir anlatım olurdu bu. Kıymetli dinleyenlerim, dinlediğiniz, okuduğunuz, konuştuğunuz, yazdığınız, fikir yürüttüğünüz kişi ya da kişiler ne kadar değerliyse lütfen o kadar dikkatli konuşalım. Yani neyi söylediğimizi bilelim. Ben açıyorum şimdi bir tane kitabı size. Bir sürü kaynak var yani. Bu kaynakları açıyorum. Anlatıyor. Diyor ki sonra da içeriye bakınca Resulullah Aleyhisselam'ın yatağında yatan Ali'yi gördüler. Ali'yi görünce onu o zannettiler peygamberimiz. Rahatladılar. Yani demişti ya kaçırdınız. Yatan yani sonra da içeriye bakıp değil mi geçiyor. Türkçe'ye böyle çeviriyoruz. Resulullah'ın yatağında yatan birini görünce yani. Orada görünmüyor yüzü. Aleyhisselam demiş de yeşil örtün üzerine al yat. Yatmıştı onu diyor. O zannettiler rahatladılar. Kaynak böyle söylüyor. Amenna. Eğer gerçekten bu ayrıntı varsa, yaşanmışsa, ki kaynağa geçtiği kadarıyla biz anlıyoruz, biz bile kendi evimizde, yani bilmiyorum, hiçbirimiz yani bu bir mezrada bile, bir pikniğe bile, gittiğimiz yerde bile şöyle bir uzanıp uyumak istesek, yanımızda da birisi varsa mahrem, yani sakınırız biraz değil mi? Böyle bir şeyin arkasına geçeriz, kimse görmesin deriz yani. Nasıl oluyor Resulullah'ın evinin içi dışarıdan görünüyor ve orada yatıyor diye. O yüzden muhtemelen burası bahçenin dış duvarı. Bunlar bahçeye bakıyorlar. Muhtemelen Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Aleyhisselam bazen o bahçenin evinin yanındaki işte oturaklarda yatılabilecek yerlerde serin, çok hava sıcak olunca oralarda yattığını düşünüyoruz. Ve o örtüyü demek oraya bırakıyor. Çünkü bizim evimizin içindeki yorganımızı, örtümüzün rengini onlar nereden biliyor? Çünkü bazı kaynaklarda şu da geçiyor. Bak işte yeşil örtüsüne bürünmüş yatıyor. Rengini de biliyor. Yeşil oradan biliyoruz. Bak işte yeşil örtüsüne yatmış uyuyor. Bekleyelim, çıkınca öldürürüz. Yani. O yüzden muhtemelen yani bu dışarıda bir yerde İşte ileti üzerimize örttüğümüz bir örtü. Aleyhisselam da ısrarla şunu örtün diyor. Yani bu ev yokluk evi değil. Başka bir şey yok da mecburen bunu örtün değil. Şu yeşil Yemen işi şeyimi örtün. Yani Aleyhisselam da demek ki bu görülüyor belki yani. Ben yanlış anlaşılmasın, onlar yatanı görmediler demiyorum. Ben diyorum ki bu benim peygamberim adab, ahlak, her yönden en mükemmel insan, yani dışarıdan yattığı yeri görülmesi çok bana abes geliyor. Ama dediğim gibi eğer avluda bir yerde istirahat tarzından bir yatma, sıcak havalarda dışarıda serinde kendi evinin bahçesi sonuçta, orada böyle uzanma, uzanıp üzerine bir örtü alma, böyle düşünsek sanıyorum daha doğru olur. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Anlatamayabilirim, izah edemeyebilirim, ha anlayamayabilirim de, yanlış anlayabilirim de. Ama bu hepimizin peygamberi. Onu konuşurken, onun hanımlarını, annelerimizi konuşurken, yazarken, dinlerken sıradan insanları konuşmadığımızı, yazmadığımızı, dinlemediğimizi dikkate alacak ve ona göre her kavramı seçeceğiz. Yeri gelir, hakikaten anlamadığımız yerler olacak ki bende çok olmuştur ve anlamadığımı söylemişimdir. O da çekinmeden bunu söyleyeceğiz. Çünkü benim anlamadığım ama size aktardığım bir şeyi siz çok daha iyi anlayabilirsiniz. Resulullah Aleyhisselam bize Veda hutbesinde bu kapıyı açmış zaten. Burada olanlar, burada olmayanlara bu mesajları iletsinler. Ola ki burada olmadığı halde mesaj kendisine ulaşılan kişi burada olandan daha iyi anlayıp uygulayabilir diyen Resulullah Aleyhisselam'dır. Yani burada sahabe anlamıyor demiyorum ama değişen zamanlar, sosyal hayat, teknolojik hayat, değişen zamanlar içerisinde bazı sözler daha iyi anlaşılıyor. Çok daha iyi anlaşılıyor. Evet efendim. Ondan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yerine yatan Hazreti Ali, üzerine örtündü o yeşil aba örtü, bütün bunlar bütün kaynaklarda geçtiği ve müşrikler tarafından da görüldüğü, yine bütün kaynaklarda geçtiği için biz ister istemez burada bir çözüm arıyoruz. Yani bu bir yorum da oluyor tabii. Ve hepimiz sanıyorum şu anda siz bunları dinleyince herhalde sorgulamışsınız. Ya doğru ya, adamın evinden görünüyor. O zaman mahremiyet olmaz yani. Evin içi görünüyorsa yatan kişinin evin içi görünmez yani. Bu ısrarla örtünün rengi de belli. Efendim buna bürün diyor peygamberimiz. Korkma diyor. Allah diyor sana, senin endişe edeceğin bir şeyi, korkacağın bir şeyi sana eriştirmeyecek yani. Sen rahat ol. Hazreti Ali Efendimizin oradaki fedakarlığı ayrı. Konumuz o değil. Ama efendim o yatanı gördüklerine ilişkin şu kısmı da açayım, biraz daha iyi anlaşılacak. Şimdi gördüler ya, böylece hain suikastlerini gerçekleştirmek için sabaha kadar beklediler. Bütün kaynaklarımıza geçer ve zaten siz de biliyorsunuz. Evde bir hareketlenme, kıpırdanma sesleri gelince refleks bir hareketle elleri kılıçlara gidiyor. Anında vuracaklar. Fakat sabah namazı esnasında onun yatağından kalkan Ali'yi görünce Hazreti Ali neredeyse çılgına döndüler. İşte bundan sonrası çarpıcı. Yani Hazreti Ali namaza kalkıp yani nereye gidiyor, evde mi çıkıyor bilmiyoruz. Hazreti Ali'nin üzerine saldırıp bağırmaya başladılar ifadesi tüm kaynaklarda geçiyor. Şimdi yine burada da bir izah gerekiyor. Yani kalktığını görünce ona saldırıyorlar. O zaman kapı önünde bekleyenlerin ulaşabileceği bir yerde yatmalı ki saldırsınlar bir. İkincisi evden çıkmalı ki saldırsınlar. Şimdi bu ihtimalleri dikkate almak zorundayız kıymetli dinleyenlerim. Eğer Hazreti Ali Efendimiz az önce ifade ettiğim gibi onlar yattığımı görsünler diye onların göreceği bir terastı, bir balkondu, evin avlusuydu dışarıda, çardaktı. Orada bir yerde yatıp Resulullah'ın örtüsünü örtünerek. Çünkü yattığını, üzerinde örtüyü örttüğünü gördükleri rivayet ediliyor. Kalkınca, şimdi bunlar yanına kadar yaklaşamadıklarına göre bir engel, bir duvar var dışarıda. Kalktığını görünce muhtemelen o duvarı aşıp içeri girdiler. Bir. İkincisi, Hazreti Ali Efendimiz kalktı, o orada yattığı yerden dışarıya çıktı. Çıkınca saldırdılar. Hocam hangisi? Allahu alem. En iyisini Allah bilir. Ama burada gerçekten üzerinde durulması ve aynı zamanda bunun anlaşılması için o günkü Arap örf ve adetlerinin de iyice tahlil edilmesi gerekiyor. O nerede diye bağırdılar. Ben şimdi o diyeceğim çok arkadaşlar, kardeşlerim. Niye o diyeceğim? Şimdi o katiller tabii ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem demeyeceklerdir. Demezler. Yani onlar demezler de. Şimdi ben Muhammed nerede? Muhammed'i ne yapacaksınız? Muhammed nerede? Muhammed böyle sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın mübarek adını böyle basit bir isim gibi anmalarını istemediğim için ben bu çalışmayı da hem kitaphanede de getiriyorum yavaş yavaş. O zamirini kullandım. Yani o derken peygamberimiz müşrikler o demiyorlar. Direkt işte nerededir diye. Ve onların şom ağızlarına düşürmek istemiyorum aleyhisselamın mübarek adını. O yüzden cümleye yani Muhammed nerede diye mesela sallallahu aleyhi ve sellem böyle çıkışıyorlar. Ben onu işte o nerede diye değiştirdim. Bırak şimdi bizi oyalamayı. Amcaoğlu nerede? Amcaoğlu bunu diyorlar. Siz onun sürekli buradan çıkıp gitmesini istiyordunuz ya. İstiyorduk elbet. O da çıkıp gitmiş işte. Nasıl çıkar buradan? Nasıl gider? Hazreti Ali size mi soracaktı diyor. Şimdi öyle bir an ki yani her şey yıldırım hızıyla işliyor. Hemen sağa sola koşuyorlar. Küfürler birbirini takip ediyor. Sinirler geriliyor. Nereye gidirdi? Kapının önündeydiler. Her biri onun evine girdiğini ve bu evden çıkmadığını biliyorlardı. Ama şu anda evde bulunmadığını da görüyorlardı. Yani bu nasıl iştir? Yani eve girdiğini, evden çıkmadığını biliyorlardı onun. Kimin? Resulullah Aleyhisselam'ın. Biliyorlardı. Diğer taraftan da işte insanı bu çok düşündürüyor yani. Diğer taraftan da şu anda efendim evde olmadığını, evde olmadığını net bir şekilde görüyorlardı. Peki nereye giderdi bu? Nasıl giderdi? Nasıl çıkardı? Her tarafa, anında yıldırım hızıyla tekrar tekrar bakıyorlar. Hani deriz ya, iğne deliğine kadar bakarcasına, iğne deliğine varıncaya kadar bakarcasına her tarafa bakıyorlar. Ama yok. Aleyhisselam yok. Kuş olup uçmuştu sanki. Büyük bir telaş, korku, dehşet, sinir birbirine karışmış. Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmişti. Olayın özü bu efendim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmişti. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'a suikast düzenlemişler. Sabaha kadar gözlerini kırpmadan kapı önünde beklemişler ama kaçırmışlardı. Hazreti Ali'den onun yerini öğrenmek için ona baskı yaptılar. Onu çekip çekiştirdiler, tartakladılar. İstedikleri cevabı alamayınca Kabe'ye götürüp bir süre orada hapsettiler. Fakat zaman öldürmek istemedikleri için onu bırakarak Resulullah Aleyhisselam'ın peşine düştüler. Şimdi bu olayı bize Ayşe annemiz anlatır. Ardından da Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın evinde kuşatıldığını öğrendiğinde o gün için o kadar üzülmüştü ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Bir yandan kurtuluşu için dua ediyor, diğer yandan da hıçkırıklarına hakim olamıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın müşrik canavarlarından kurtulduğunu öğrenince o kadar çok sevindi ki kuşlar gibi çırpınmaya başladı. Hicret esnasında beraber olacaklarını öğrenince ağlayan babası gibi, sevinçten ağlayan babası gibi, Hazreti Ayşe annemiz de onun o canilerden kurtulduğuna sevinerek bu sefer de sevincinden ağladı. Ağlanmaz mıydı? Böyle bir sevince ağlanmaz mıydı? Ve sevgili annemiz efendim ağladı, ağladı. Resulullah Aleyhisselam kurtuldu diye sevinçle ağladı. Şimdi olayları anlatmaya çalışırken mümkün mertebe hadisenin içine girmek istiyorum. Bazen giremiyorum, farkındasınız. Girmiş gibi görünmekte, hissettirmek de istemiyorum. Yani eksiğimi, kusurumu görüyorsunuz, yetersizliğimizi görüyorsunuz. Anlattığımız sıradan bir masal değil, hikaye değil. Yaşanmış bir destan, bir ulvi hayat. Ve bunu ne kadar anlayabileceğiz, ne kadar anlatabileceğiz, ne durumdayız. Evet efendim, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha yaşananlar karşısında yeni bir şaşkınlığa daha düştü. Yeni bir şaşkınlık yaşıyor. Nedir o? Bu şaşkınlığı artarken içinde gizli bir ümidin yeşermesi için çırpınıyordu adeta. Bir yandan şaşkınlığı var, bir yandan gizli bir ümit yeşersin diye çırpınıyor. Hicrete bu evden iki yolcu çıkacak gibi görünüyordu. Resulullah Aleyhisselam ile sevgili babası. Sevgili babasının hazırlığına bakılırsa onunla beraber hicret edemeyecek Ayşe annemiz. Onlarla beraber gidemeyecek. Sevgili babasının Resulullah Aleyhisselam'a hicret arkadaşı olacağını zaten biliyordu. Biz de bunu daha önce sizlerle paylaştık kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam böyle söylemişti çünkü. Fakat sadece babanızla gideceğiz, sizi şimdilik götüremeyeceğiz dememişti Aleyhisselam. Böyle bir cümle yok. Böyle bir şey demesine gerek de yoktu aslında. Her şey ortadaydı. Hicret için her şeyi hazırlamışlardı. Sevgili annemizin sevgili babası gözünü kırpmadan bekliyordu. Bu gece hayatlarının en muazzez, en mukaddes yolculuğuna çıkacak, Peygamberler Sultanı'na hicret arkadaşı olma şerefini elde edecekti. Bütün aile dikkatli bir şekilde dışarıyı kolaçan ediyorlardı. Artık el ayak çekilmiş, sokaklar korkunç bir ıssızlığa bürünmüştü. Vakit yaklaştıkça heyecanları da artıyordu. Karanlıklar arasında dolaşan gözleri birinin yaklaşmakta olduğunu gördüklerinde bütün aile oraya yöneldiler. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, eğer fark ettiyseniz akışta sabah ettik. Kabe'nin yanına Hazreti Ali götürüldü, tartaklandı, sonra bırakıldı. Şimdi gene gece yarısı oldu. İşte bazı olayları anlatırken gelen bir olayı geldiği yerde bıraktığınızda o kopuyor konu içerisinde. O olayın bitirip tekrar olayın ortasına dönmeniz gerekiyor. İşte birisi burasıdır. Yani ben normalde şöyle not almıştım önceki sohbetlerimde. İşte Aleyhisselam evinde muhasara altına alındı. O sahneyi orada bıraktım, muhasara altında. O kadar. Konumuz Ayşe annemiz olduğuna göre Ayşe annemiz büyük bir telaşla, endişeyle babası gibi gece çünkü anlaşmışlar da geri gelecek Aleyhisselam, beraber gidecekler. Böyle bir korkulu bekleyiş, neler olup bittiğini bilmiyorlar. Yani kapı önündeki konuşmalar, oradaki canilerin hareketleri, ondan sonra yatan kişiyi görmeleri, efendim sonra işte o gelen müşriğin kendilerini uyarmaları, üst başlarını toz toprak meselesi, tekrar bakıp onu görmeleri, sonra sabaha kadar beklemeleri, sabahleyin Hazreti Ali kalkınca şaşırmaları, onu işte tartaklayıp Resulullah'a sormaları, söylemeyince Kabe'nin yanına götürüp tartaklayıp işte ısrarla nerededir demeleri, ama zaman kaybetmemek için arama taramaya çıkmaları, bütün bunlar normalde bunları paketleyip Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'le hicret için anlaştı, evine döndü, gece buradan gelip beraber gideceklerdi cümlesinden sonra işte o gece dönüyoruz oraya, şimdi orayı işliyoruz. Ancak Resulullah'ın evi kuşatıldığında neler yaşandığına ilişkin bütün kaynaklar eksiksiz olayı orada bırakmayıp önce orayı bitirirler, burada tekrar geriden alırlar. Bir klasik anlatımdır. Güzel de bir aslında anlatımdır. Biz de o güzel anlatımla bizden önce çokça yapıldığı gibi biz de aynısını yapmaya çalıştık efendim. Evet, karanlıklar arasında bir nur geliyor. O gelen nura yöneliyor Hazreti Bekir aile efradı. Hazreti Ayşe annemizin kalbi ise öylesine gümbür demeye başlamıştı ki neredeyse bütün cihanı ayağa kaldıracaktı. Şimdi cümleyi tekrarlayayım. Sizi canlı mikrofon bağlantısı karşılıklı yapamadığımız için ben içinizden geçen bir soruya cevap vereyim. Hazreti Ayşe annemizin kalbi ise öylesine gümbür demeye başlamıştı ki neredeyse bütün cihanı ayağa kaldıracaktı. Peki hocam, affedersiniz, iyi, güzel, hoş da siz nereden biliyorsunuz? Öyle ya, biz nereden biliyoruz? Ha, diyeceğim ben kaynaklardan aldım bu cümleyi. Peki kaynak nereden biliyor? Orada mıydı onlar? Yani kim yazdı? Diyelim İbnül Esir yazdı, Taberi yazdı. İbni İshak, İbni Hişam neyse. Ne zaman yazdı? Şu kadar sene sonra orada mıydılar? Hep bu soru soruluyor. İşte efendim Ayşe annemizin işte bu yönünü anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani fazla beceremediğim farkındayım ama ne yapayım? Bu kadar başarabiliyorum. Bütün bunları Ayşe annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan ayrıntılı evde neler yaşadı öğreniyor. Nasıl gitti, nasıl geldi öğreniyor. Ve evine gelme anındaki heyecanlarını, yaşadıkları şeyleri daha sonra bazen sorduklarında ashaba anlatıyor. Bazen onlara ders vererek İslam'ın nasıl yayıldığını anlatıyor. Mesela çok erken bir örnek vereyim. Sırf burası anlaşılsın diye ama yeri gelince orada bunu genişçe ayetin metnini okuyarak sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Tabiinden birisi, şimdi birisi diyeyim, orada isim vereceğim. Diyor ki ey sevgili annemiz, yani tabiin Peygamber Aleyhisselam'ı göremeyen, çoksa daha sonra dünyaya gelen, sahabeyi gören, İslam'ı sahabeden öğrenen tabiin, tabiun. Ey sevgili annemiz diyor, işte filan sürede Allah-u Teala o iki kadının gönlü kaydı. O iki kadının gönlü kaydı diyor. Bu iki kadın kimdir diye soruyor Ayşe annemize. Ayşe annemiz de Arap örfündeki o kelimeyi kullanıyor. Önce teribet yedâke, yani ellerim topraklansın. Hay Allah seni ıslah etsin deriz ya. Böyle bir hoş bir şey. Biri ben, biri Hafsa işte diyor. Şimdi ayette Hafsa annemiz de yok, Ayşe annemiz de yok. İsim olarak yok. Ama iki kadın deyimi geçecek ve oradaki tabiin Müslüman merak edecek. Ayşe annemiz bu konuda en uzman birisi de odur. Ona soracak ve o da biri ben, biri efendim Hafsa diyecek. Şimdi kaynaklara böyle geçecek bu. Ondan sonra o şahıstan diğeri alacak. İşte şu kadar 100 sene, şu kadar 1000 sene sonra bu rivayet sürecek. Birileri çıkıyor, bunları nereden buldular? Bunları işte uydurmuşlar, yazmışlar diye. Farkına varmadan kökünden kopuyor birileri. İşte Ayşe annemiz. O yüzden mesela 2210 hadis rivayetini Ayşe annemiz Peygamberimiz hayattayken yapmıyor ki. Zaten Peygamberimiz hayattayken hadis rivayetine gerek kalmıyor. Hadisin kaynağı orada zaten. Ona soruluyor, cevap veriyor Aleyhisselam. Sahabeyi bir yere gönderince işte Muaz bin Cebel örneği var. Ama bir yere gönderiyor onu. Neyle hüküm vereceksin? Allah'ın kitabıyla. Orada bulamasın, Resulü'nün sünnetiyle. İşte buyur sünnet. Var. Burada anlatmaya çalıştığım şu. Olayın içine girmenizi istiyorum. Şahsımın da girmem lazım ki anlayayım. Yani onların arasına. Şimdi Peygamberimizle nişanlı. Bir rivayette nikah, bunları görmüştük. Efendim, ümmetin annesi adayı. Aleyhisselam büyük bir cendere altında düşmanlar artık öldürmeye karar vermişler. Allah ayette bildirmiş, yerine yatmayasın seni, öldürmek için tuzak kurdular diye. Tabii ki herkesin gözü kulağı orada yani. Ve Ayşe annemiz de o gelen şeyi, nuru görünce tabii diyor, yani benim kalbim diyor, neredeyse diyor, herkes duyacak diyor, atışını utanıyordum diyor Ayşe annemiz. Yani öylesine bir heyecanı var. Heyecanlanmak da haklı. Niye? Gelen o. Kim? İki cihan güneşi gelen. Karanlıkları yarıp gelen oydu. Resulullah Aleyhisselam kendi evinden çıkıp buraya geliyordu. Sevgili babası büyük bir heyecan, aşk ve muhabbetle her zamanki gibi kapı önünde karşıladı yine onu. Buyur ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Bu annem babam, babam annem sana feda olsun ifadesi çokça kullanılan bir ifade. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah. Aslı bu. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah. Babam annem sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü demek. Araplar bu cümleyi anne ile babayı canlarından önce tuttuklarının işareti olarak ifade ediyorlar. Hani canım sana feda olsun deriz ya, işte onun üstünde bir şey bu. O yüzden ben bazen iyi anlaşılsın diye annem babam canım kanım sana feda olsun deyimini kullanıyorum. Tamam, bazen sahabi onu da kullanıyor yani. Fidâke ebi ve umî nefsî, canım kanım bedenim her şeyim malım mülküm sana feda olsun. Ama bu feda cümlesi içerisinde annem babam deyimi geçiyorsa hepsinin önünde, canım da önündedir. İşte burada aleyhisselam bu aile için canlarının önündedir. O yüzden fidâke ebi ve umî ya Resulallah, annem babam sana feda olsun diyor. Aleyhisselam, Allah hanenize bereketler ve hayırlar ihsan eylesin. İçeri buyur ya Resulallah. Hicret yolu göründü ey Ebu Bekir. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Evet. Resulullah Aleyhisselam bir yandan içeri girerken diğer yandan da bu güzel aileye dua ediyordu. Hicret yolculuğu için her şey hazır. Hazır olan bu eşyaları bağlamaları gerekiyordu o anda. O anda dağarcığı bağlayacak bir şey bulamayınca Esma abla, Ayşe annemizin ablası, belindeki kuşağı çıkarıp iki parçaya bölerek dağarcığı bağladı. Hem öyle pratik ve öyle mahirce bağladı ki Resulullah Aleyhisselam'ın çok hoşuna gitti. Gecenin karanlığında öyle bir tebessüm etti ki mübarek nuruyla bütün cihan aydınlandı adeta. Sadece o da değil. Mübarek nuruyla bütün cihan aydınlandı adeta. Evet. Nasıl anlatayım ki yani? Bütün cihan aydınlandı ifadesini nasıl anlayacağız? Fakat şimdi anlamaya çalışalım. Bu nuru ancak nasipli olanlar görebiliyorlardı. Bu nuru ancak nasipli olanlar görebiliyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Esma'nın fedakarlığını ve mahir hareketlerini seyredip gülümseyerek tekrar öyle bir müjde verdi ki hiçbir şeyle ölçülemezdi. Nedir müjde? Bu yaptıklarına karşılık ona cennette iki kuşak bahşedilecek. Bir diğer rivayette bu fedakarlığına karşı ona cennette iki kuşak bahşedilecek. Hazreti Esma sevinçle annem babam canım kanım her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyecek. Hazreti Esma büyük bir sevinçle böyle cevap verecek. O günden sonra sevgili annemizin Esma ablası İki kuşaklı anlamına gelen Zatun Nitakayn diye anılacaktı. Zatun Nitakayn iki kuşaklı. Bu ona künye oldu. Şimdi burada öyle bir şey var ki biraz sonra normalde rivayet edilmesi gerekiyor ama bu heyecanı yaşıyorum, yaşamanızı da istiyorum. Nedir? Esma abla sadece basit bir çifte kuşaklı olmuyordu. Aynı zamanda cennetlik oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona cennette iki kuşak bahşedilecek buyururken cennette kelimesi ulvi bir müjdenin hakikatiydi. Ve Ayşe annemiz bunları görüyor. Ey sevgili ablam, ne mutlu sana ki cennetle müjdelendin. Evet ey sevgili Ayşe, gerçekten müjdelerin en yücesini aldım ben bu gece. Resulullah Aleyhisselam sevgili babasıyla birlikte gece karanlığında evden çıkıp kimselere görünmeden Sevr Dağı'na doğru yola koyuldular. Şimdi kritik bir ifade kullanacağım. Hazreti Ayşe annemiz evdekilerle beraber gidenlerin ardından büyük bir endişenin yanında artan bir hüzünle baktı. Bizi niye götürmüyorsunuz? Bizi kime bırakıp gidiyorsunuz? Ne yapacağız burada? Bizi hiç düşünmüyor musunuz? Demiş olabilir mi? Hayır diyorsunuz değil mi efendim? Hazreti Ayşe annemiz de işlerinde olmak üzere evdekilerin hiçbiri böyle uygunsuz şeyler düşünmemişlerdi. Yersiz sözler de söylememişlerdi. Hemen ardından kendileri de hicret edeceklermiş gibi onları yolcu etmişlerdi. Ya da kısa bir süre arkalarından onlar hemen gidince geri gelecekmiş gibi onları yolcu etmişlerdi. Ama hepsi biliyordu ki bu gidişin dönüşü olmayacaktı. Şimdi bilmiyorum bir boşluk bıraktım fark ettiniz mi? Ayşe anne, Esma dedim, evdekiler deyimi kullandım. Şimdi bazı şeylere çok ayrıntıya ulaşamıyoruz. Bana soruluyor, ben biraz fazla ayrıntı paylaştığım için soruyorlar işte efendim nedir, evde kim var kim yok diye o anda. Ben olayın akışı içerisinde sonraki hadiselere bakıyorum. Daha sonra işte Ayşe annemizin, Esma ablasının, efendim Ayşe annemizin ablası, annesi Ümmü Ruman da var. Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarından Hazreti Ümmü Gülsüm ile Hazreti Fatıma'nın, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarından ki o anda evli olduğu Hazreti Sevde'nin, efendim hanımlar olarak bunları söylüyoruz. Beraber yani Mekke'den bir Medine'den Peygamber Aleyhisselam bir heyet gönderecek, burayı göreceğiz daha sonra. Bir grup var, beraber gidiyorlar. Ama hepsinin evi ayrı ayrı. Şimdi bunlar gittiler, evde geride kimler kaldı? Şimdi Ayşe anne tamam evdedir. Esma abla evde, ama Esma abla şöyle bir problem var. Esma abla evlidir. Hatta bir çocuğu da hamiledir Esma abla. Şimdi bunu az sonra gene Esma ablanın gayretlerini göreceğiz. Esma ablanın kocası tüccar olduğu için, ticaret için gitmiş ve tabii bu Medine'ye gidecek. Esma abla sonra gelecek. O yüzden beraberler. Bunu da anladık. Ancak bu anlatılan hikayeler içerisinde Ümmü Ruman, yani Ayşe annemizin annesi hakkında fazla bilgi geçmiyor. Şimdi kritik bir yere geldik. Burada yine aynı şekilde bu çözülmesi gereken bir kilidi göreceğiz. Yani ev halkından bir tanesi de bile olsa, bir aykırı ses çıkarsa, farklı bir şey olsa sıkıntı yaşanacağı belli. Yani Ayşe anne tamam onun üzerinden gidiyoruz ama önünde ablası var, annesi var efendim. O an için öyle görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin babasıyla beraber gidiyorlar. Bunlar şimdi farkında değiller mi yani? Müşrikler o kadar düşmanlık ettiler. Peygamber Aleyhisselam'ı konuşturmadılar. Efendim Allah'ın emriyle hicret etti. Peygamberimiz hicretten önce ashabını gönderdi. Onlar gittiler Medine'ye. Mekke'de çok az sahabe var. İşte birkaç kişi böyle görevler de var. Diğerleri gittiler Medine'ye. Onlar Mekke'de yoklar. Bu durumda Aleyhisselam da gidince, Ayşe annemizin babası da gidince ne büyük sorunlar yaşanacağını ve arkada ne korkunç şeyler olacağını bunlar görmüyor mu? veya şimdi siz beni dinlerken veya bir kitabı okurken tamam Resulullah gitti amenna. Genelde olaylar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etrafında geliştiği için biz de onunla beraber işte gece yarısı hadi bakalım tırmandık çıkıyoruz Sevre. Oradaki hadiseler amen ama geride kalanlar ne oldu? Biz şu anda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı değil Ayşe annemizi gördüğümüz için geride kalan o sahneyi, o evde yaşananları, oradaki dirayeti ve bir Müslüman kadının duruşunu ciddi anlamda görmüş olacağız. Ancak inşallah haftaya devam edeceğiz. Çünkü bize ayrılan süre bugün burada doluyor. Allah-u Teala bu güzel insanların güzelliğinden gerekli güzelliği dersi almayı cümleye nasip eylesin diyor. Haftaya efendim görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.